Ayrım 17, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 152. Bu mantığı yaşam döngümüze uyarlamanın zorluğu, pek çok özelliğin yavru üretme yeteneğimizi en üst düzeye çıkarmasına değil, azaltmasına yol açar gibi görünmesinden kaynaklanır. Yaşlanmak ve ölmek de buna bir örnek oluşturuyor. Diğer örnekler insanların dişilerinde görülen menopoz, bir seferde bir bebek doğurabilme, yılda en fazla bir bebek yapabilme ve 12 ile 16 yaş aralığına kadar bebek doğurmaya başlayamamayı kapsar. Doğal seçilim 5 yaşında ergenleşen, gebeliği 3 haftada tamamlayan, düzenli olarak beşiz doğuran, menopoza hiç girmeyen, vücudunu tamir etmek için devasa bir biyolojik enerjiye sahip olan, 200 yaşına kadar yaşayan ve böylece yüzlerce yavru bırakan bir kadın oluşturma yönünde çalışamaz mıydı? Fakat soruyu bu şekilde ortaya koymak, evrimin vücudumuzu tek bir seferde değiştirdiğini ve bunun maliyetini gizlediğini varsayar. Örneğin bir kadın kendisiyle ve bebeğiyle ilgili bazı şeyleri değiştirmeden gebelik süresini kesinlikle 3 haftaya indiremez. Yalnızca sınırlı miktarda enerjiye sahip olduğumuzu da aklımızda bulundurmalıyız. Oduncular ya da maraton koşucuları gibi zorlu antrenman yapan ve zengin yiyeceklerle beslenen insanlar bile günde 5000 kaloriden daha fazlasını metabolize edemezler. Eğer amacımız olabildiği kadar çok bebek yapmaksa, bu kalorileri kendimize tamir etmek ve bebek büyütmek arasında nasıl bölüştürmeliyiz? Bir tarafta eğer tüm enerjimizi bebekler için kullanırsak ve biyolojik tamir için ayırmazsak, vücudumuzun yaşlanacağı ve daha ilk bebeğimizi büyütemeden dağılacağı gerçeği var. Diğer tarafta var olan tüm enerjimizi vücudumuzu formda tutmak için hesapsızca kullanırsak, belki uzun süre yaşayacağımız fakat bebek yapmak ve büyütmek için gerekli zahmetli süreç için hiç enerjimizin kalmayacağı gerçeği var. Doğal seçilimin yapması gereken, hayvanların tamir ve üreme için kullandığı göreli enerji harcamalarını ayarlamak ve böylelikle üreme yeteneğini en üst düzeye çıkarırken ömür uzunluğunu ortalama bir düzeyde tutmaktır. Hayvan türleri arasında bu probleme verilen yanıt, ani ölüm riski, üreme biyolojisi ve farklı tipteki tamir süreçlerinin maliyeti gibi etkenlere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Hayvanlardaki tamir mekanizmaları ve yaşlanma hızlarının nasıl farklılaşması gerektiği hakkında sınanabilir tahminler yapmak için bu bakış açısı kullanılabilir. Evrim biyoloğu olan George Williams, 1957'de yaşlanmayla ilgili olan ve ancak evrimsel perspektifle bakıldığında anlaşılabilecek çarpıcı gerçeklere dikkat çekti. Gelin Williams'ın pek çok örneğini gözden geçirelim ve yavaş yaşlanmayı iyi nitelikteki tamir mekanizmalarının bir göstergesi olarak alıp bu örnekleri biyolojik tamirin fizyoloji dilinde tekrar ifade edelim. İlk örnek bir hayvanın ilk doğumu gerçekleştirmesi ve ilk yavrulaması yaşını ele almaktadır. Bu yaş türler arasında oldukça büyük bir çeşitlilik gösterir. Kendine güvenen herhangi bir fare sadece 2 aylıkken bebek fareler doğurabilirken insanların pek azı 12 yaşından önce bebek doğurabilecek kadar hızlı gelişir. Bizim gibi ilk doğumunu geç yapan türlere ait olan hayvanlar üreme çağına ulaşabilecek kadar hayatta kalacaklarından emin olmak için büyük miktarlardaki enerjiyi onarıma ayırırlar. Dolayısıyla ilk üremenin olduğu yaşa bağlı olarak onarıma ayrılan yatırımın artmasını bekleriz. Örneğin ilk üreme zamanımızın farelere göre çok daha geç gerçekleşmesiyle uyumlu olarak biz insanlar farelerden çok daha yavaş yaşlanırız ve bu nedenle vücudumuzu çok daha etkin bir şekilde onardığımız varsayılmaktadır. Bizler 72. doğum günümüzü göremediğimizde şanssız sayılırken çok miktarda yiyecek ve en iyi tıbbi bakımı almasına karşın bir fare 2. doğum gününü görebilirse şanslı kabul edilir. Bunun evrimsel sebebi şudur. Onarıma farenin ayırdığından daha fazla enerji ayırmayan bir insan ergenliğe erişemeden ölür. Bu nedenle insandaki onarım faredekinden çok daha önemlidir. Fazladan enerji harcaması olarak kabul edilen bu onarım gerçekte nelerden oluşur? İlk olarak belirtmek gerekir ki bizim onarım mekanizmalarımız tam mükemmel olmaktan oldukça uzaktır. Kesilmiş bir kolu yeniden yapamayız ve kısa süre yaşayan bazı omurgasızların yaptığı gibi iskeletimizi düzenli olarak değiştiremeyiz. Bununla birlikte tüm yapının böyle etkileyici nitelikte olan fakat çok sık görülmeyen değiştirilmesi, bir hayvanın onarım bütçesinin en büyük kısmını oluşturmamaktadır. Aslında en büyük harcama bütün o görünmeyen hücrelerimizin ve moleküllerinizin pek çoğunun günden güne değiştirilmesi için yapılmaktadır. Tüm günümüzü ve her günü sadece yatarak geçirseniz bile vücudunuzun sürekliliğini sağlamak için yaklaşık 1640 kalori, kadınlar için 1430, değerinde besin tüketmelisiniz. Bu bakım metabolizmasının çoğu belirli bir takvime uygun biçimde seyreden görünmez değişimler için çalışmaktadır. Bu nedenle kendi onarımınıza bir fareden görece daha fazla enerji harcadığımızı ve bunun daha küçük bir kısmını da sıcak kalmak ya da yavrulara bakmak gibi diğer amaçlar için harcadığımızı tahmin edebiliriz. Tartışacağım ikinci örnek onarılmaz nitelikteki yaralanmalarla ilgilidir. Bazı biyolojik hasarlar tamir edilme potansiyeli taşır. Fakat ölümcül sonuca yol açacağı garanti olan, örneğin bir aslan tarafından yenmek gibi yaralanmalar da vardır. Eğer yarın bir aslan tarafından yenme ihtimaliniz varsa, bugün pahalı bir ortodonti tedavisine başlayıp diş hekimine para ödemenizin anlamı yoktur. Dişlerinizi bozuk vaziyette bırakıp acilen bir bebek yapmaya başlasanız bu daha doğru olur. Fakat bir hayvanın onarılmaz bir yara sonucu ölme riski düşükse, enerjiyi yaşlanmayı geciktiren pahalı onarım mekanizmalarına aktarabilir. Ve bu ömür uzunluğundaki artış biçiminde gerçekleşecek potansiyel bir ödül demektir. Almanya ve Birleşik Devletler'deki Mercedes sahiplerinin Gres yağı için para harcarken Yeni Gine'dekilerin harcamamasının nedeni budur. Kuşların bir avcı nedeniyle ölme riskinin memelilerden, kaplumbağaların da diğer sürüngenlerden daha düşük olması, çünkü kuşlar uçarak kaçabilir ve kaplumbağalar bir kabukla korunur. Buna ilişkin biyolojik benzerlikler olarak verilebilir. Dolayısıyla yakın zamanda avcılar tarafından yenecek olan uçamayan memeliler ve kabuksuz sürüngenlerle karşılaştırıldığında kuşlar ve kaplumbağaların pahalı onarım mekanizmalarından oldukça kazançlı çıkmaları olasıdır. Gerçekten de avcılardan korunup iyi beslenen evcil hayvanların yaşam süreleri karşılaştırılırsa, kuşların çok daha yavaş yaşlanmaları nedeniyle benzer vücut büyüklüğündeki memelilerden daha uzun yaşadığını ve kaplumbağaların da benzer ölçülerdeki kabuksuz sürüngenlerden daha uzun yaşadığı görülür. Avcılardan en iyi korunan kuş türleri, avcıların bulunmadığı uzak okyanus adalarında yaşayan fırtına kuşları ve albatroslar gibi deniz kuşlarıdır. Yavaş yaşam döngüleri bizimkiyle yarışır niteliktedir. Bazı albatroslar 10 yaşına gelene kadar çiftleşmezler ve bunların ne kadar uzun yaşadıklarını hala bilmiyoruz. Bu kuşlar biyologların birkaç 10 yıl önce onların yaşlarını saptamak için ayaklarına taktıkları metal halkalardan daha uzun yaşamaktadır. Bir albatrosun çiftleşmeye başladığı 10 yıl içinde bir fare topluluğu çoğunun bir avcıya yenildiği ya da yaşlı çağında bulunduğu 60 nesil geçirebilir. Üçüncü örnek olarak gelin aynı türün erkek ve dişilerini karşılaştıralım. Ölümcül yara oranının düşük olduğu cinsiyette onarım mekanizmalarından kaynaklanan daha çok potansiyel ödül ve daha düşük yaşlanma oranı görmeyi bekleriz. Türlerin çoğunda erkekler savaşmaları ve sergiledikleri gözü peklikleri nedeniyle dişilere göre daha fazla ölümcül yaraya maruz kalırlar. Bu insan türündeki erkekler için bugün de kesinlikle geçerlidir ve türümüzün tarihi boyunca da büyük olasılıkla böyle olmuştur. Erkekler diğer grubun erkekleriyle ve grup içindeki diğer erkek bireylerle yaptıkları savaşlarda ölen cinsiyettir. Aynı zamanda birçok türde erkekler dişilerden daha büyüktür. Fakat kızıl geyikler ve yeni dünya kara tavuklarıyla yapılan çalışmalar yiyecek azaldığında dişilere göre daha çok erkeğin öldüğünü göstermiştir. Yaralanma sonucunda daha çok erkeğin ölmesiyle bağlantılı olarak erkekler aynı zamanda daha hızlı yaşlanmakta ve yaralanmalardan bağımsız olarak kadınlara göre daha yüksek ölüm oranına ulaşmaktadır. Günümüzde kadınların ömür uzunluğu erkeklerinkinden yaklaşık 6 yıl fazladır. Bu farklılığın bir kısmı erkeklerin kadınlardan daha çok sigara içmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat sigara içmeyenler arasında da cinsiyete bağlı ömür uzunluğu farkı vardır. Bu farklılıklar evrimin kadınları kendini tamire, erkekleri ise savaşmaya daha çok enerji harcayacak biçimde programladığını ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle bir erkeğin kendini onarımı, bir kadının kendini onarımı kadar değer arz etmez. Bununla erkekler için faydalı bir evrimsel amaç olarak kullanılan dövüşmeyi kötülemiyorum. Dövüşmek eş kazanmayı ve başka erkeklerle onların çocukları ve kabileleri pahasına kendi çocukları ve kabilesi için kaynakları güvende tutmayı sağlar. Yaşlanmaya ilişkin bazı çarpıcı gerçeklerin yalnızca evrimsel bakış açısıyla anlaşılabileceğine ilişkin son örneğim, belirgin bir şekilde insanlara özgü olan üreme döneminden, özellikle dişilerin menopoz döneminden sonra da hayatta kalması ile ilgilidir. Evrimi sürdüren etken bir bireyin sonraki nesle geçen genleri olduğu için diğer hayvan türleri nadiren üreme çağından sonra da yaşamayı sürdürür. Bunun için doğa ölümü üreme çağının sonuna denk getirecek şekilde programlamıştır. Çünkü artık böyle bir bireyin bedenini iyi bir şekilde onararak elde edilecek evrimsel bir kazanç yoktur. Kadınların menopozdan sonra 10 yıllar boyunca yaşayacak şekilde programlandığını, erkeklerin ise çoğu erkeğin artık bebek yapmakla meşgul olamayacağı yaşlara dek yaşayacak şekilde programlanması istisnai bir durumdur. Fakat bu durumun açıklaması etraflı bir şekilde düşünüldüğünde su yüzüne çıkıyor. Ebeveyn bakımının yoğun olduğu dönem insanlarda alışılmadık biçimde uzun sürer ve neredeyse 20 yılı bulur. Kendi çocuklarının bile erişkinlik çağına ulaştığı yaşlı insanların hayatta kalması sadece kendi çocukları için değil, tüm kabile için hayati önem arz eder. Bu insanlar özellikle yazının bulunmasından önce hayati bilgilerin taşıyıcıları olarak rol oynadılar. Doğa bizi dişi üreme sisteminin onarımının artık ortadan kalktığı bir yaşta bile bedenimizin geri kalanını mantıklı bir onarım süreci sürecek biçimde programladı. Oysa yine de ilk etapta doğal seçilimin dişilerdeki menopozu neden programladığını merak etmek durumundayız. Yaşlanmada olduğu gibi bu durum da kaçınılmaz, fizyolojik bir şey olarak açıklanamaz. İnsanların erkeklerini, şempanze ve gorillerin her iki cinsiyetini içeren memelilerin çoğu, dişi üretkenliğinin ani bitişindense üretkenliğin sadece yaşla birlikte yavaş bir azalma ve sonunda kesilmeyle bitmesini tecrübe eder. Bu tuhaf ve üreme karşıtı görünen özellik neden evrimleşti? Doğal seçilim acı sona kadar doğurganlığını sürdüren kadınlar üretmek yönünde çalışamaz mıydı? İnsan dişilerindeki menopoz büyük olasılıkla iki farklı belirgin insan özelliği sonucunda ortaya çıktı. Bebeğin doğumunun anne için taşıdığı sıra dışı tehlike ve annenin ölümünün yavru için taşıdığı tehlike. Üçüncü bölümden hatırlayacak olursak insan yavrusu doğumu sırasında annesine oranla epey büyük ölçülerdedir. İnsanlarda 46 kilogram ağırlığındaki bir anneden 3.2 kiloluk bir bebek doğmaktayken 90 kilo ağırlığındaki bir anne gorilden 1 kilo 800 gramlık bir yavru doğmaktadır. Sonuç olarak doğum kadınlar için tehlikelidir. Anne goril ve şempanzeler doğum nedeniyle neredeyse hiçbir zaman ölmemekteyken, özellikle modern tıbbın gelişmesinden önce kadınlar doğum sırasında hayatlarını sıklıkla kaybetmişlerdir. 401 hamile resus maymunuyla yapılan bir çalışmada doğum sırasında yalnızca bir annenin öldüğü kaydedilmiştir. Şimdi üçüncü bölümde bahsi geçen insan yavrusunun ebeveynlerine, özellikle de annesine olan aşırı bağımlılığını hatırlayın. İnsan yavruları çok yavaş geliştiği ve genç kuyruksuz maymunların aksine sütten kesildikten sonra bile kendilerini besleyemedikleri için avcı toplayıcı bir annenin ölümü, yavru için çocukluk çağının geç aşamalarına kadar diğer primatlardan çok daha fazla ölümcül bir durumdu. Dolayısıyla çok çocuklu bir avcı toplayıcı annenin sonraki her doğumu bu çocukların hayatı üzerine kumar oynamak anlamına geliyordu. Doğmuş olan çocuklar büyüdükçe annenin onlara yaptığı yatırımın artması ve anne yaşlandıkça her doğumda kendi ölüm riskinin artması nedeniyle kumar oyunundaki şansı yaşlandıkça daha da kötüye gidecektir. Hala size bağımlı olan 3 çocuğunuz varken bir 4. için neden bu 3'ünü riske atasınız ki? Bu gittikçe kötüleşen şans durumu büyük olasılıkla doğal seçilim aracılığıyla menopozun dişi üretkenliğini, annenin daha önceki çocuklara yaptığı yatırımı korumak amacıyla sonlandırmasına yol açtı. Çocuk doğumu babaya yönelik bir ölüm riski taşımadığı için erkekler menopozu evrimleştirmediler. Tıpkı yaşlanmada olduğu gibi menopoz, başka türlü bize mantıksız gelecekken, evrimsel bir yaklaşımın yaşam döngümüzle ilgili özellikleri nasıl aydınlattığını ortaya koymaktadır. Menopozun geçtiğimiz 40 bin yıl içinde kromanyonlar ve anatomik olarak modern olan diğer insanlar, sıklıkla 60 ya da daha yukarı yaşlara kadar yaşamaya başladığında evrimleşmiş olması bile olasıdır. Neandertaller ve onlardan önceki insanlar genellikle 40 yaşından önce öldüler. Bu nedenle onların kadınları modern Femina Sapiens ile aynı yaşta menopoza girseydi bu onlara herhangi bir yarar sağlamazdı. Dolayısıyla modern insanın kuyruksuz maymunlardan daha uzun olan yaşam süresi sadece yiyecek sağlamak ve avcıları caydırmak için kullanılan araçları kapsayan kültürel uyarlanmaya bağlı değildir. Bu aynı zamanda menopoz ve kendini onarmaya yatırım gibi biyolojik uyarmalara da bağlıdır. Bu biyolojik uyarımlar ister özellikle büyük atılım zamanında ister daha önce gerçekleşmiş olsun, üçüncü şempanzenin insanlığa yükselişine olanak taşıyan yaşam tarihi değişimleri arasında bir aşama olarak ele alınır. Yaşlanmaya ilişkin evrimsel yaklaşıma dair belirtmek istediğim son sonuç, bu yaklaşımın yaşlanmayla ilgili fizyolojik çalışmalara uzun zamandır egemen olan indirgemeci anlayışı sarsmasıdır. Yaşlanma bilimiyle ilgili kaynaklar, yaşlanmanın nedenine ilişkin araştırmalara takılmış durumdadır. Bu sebebin tercihen tek bir sebep olması istenir. Bir biyolog olarak kendi hayatım boyunca hormonal değişimler, bağışıklık sistemindeki bozulma ve nöral yıkım gibi adayların esas sebep başlığının çekiciliği de haber yapıldığını gördüm. Bu adaylar için şimdiye dek ikna edici bir kanıt gösterilmeden sürekli yarışıldı. Fakat evrimsel mantık bu arayışın anlamsız olduğunu ortaya koyar. Yaşlanmanın sadece bir ya da birkaç tane baskın fizyolojik mekanizması olmamalıdır. Bunun yerine doğal seçilim tüm fizyolojik sistemlerdeki yaşlanma düzeylerini uyumlu kılmak üzere hareket eder ve bu yaşlanmanın sayısız eş zamanlı değişimi içermesiyle sonuçlanır. Bu tahminin temeli şuna dayanır. Diğer kısımlar çok daha hızlı bir şekilde bozuluyorken bedenin tek bir kısmına pahalı bir bakım yapmanın anlamı yoktur. Tersine doğal seçilim birkaç sistemin tüm diğer sistemlerden çok daha önce bozulmasına olanak tanımamalıdır. Çünkü bu birkaç sistemin ekstra onarım bedeli ömür uzunluğunda önemli bir artış sağlamaya yeterli olurdu ve buna değerdi. Buradan hareketle Mercedes sahipleri arabanın diğer parçaları için fazlaca harcama yaparken ucuz rulman kullanmamalıdır. Bu çok aptalca olurdu. Çünkü daha iyi rulmanlar için birkaç dolar daha fazla harcayıp değerli arabalarının ömrünü iki katına çıkarabilirler. Fakat arabanın geri kalanı bu rulmanlar eskimeden paslanıp çürüyecekse elmas rulmanlara para harcamaya da değmeyecektir. Dolayısıyla Mercedes sahipleri ve bizler için en uygun strateji şudur. Arabalarımızı ve vücutlarımızı öyle bir düzende onarmalıyız ki her şey sonuçta bir bütün olarak tükensin. Bana öyle geliyor ki bu iç karartıcı tahmin doğrulanmıştır ve fizyologların uzun zamandır aradığı yaşlanmanın nedeninden ziyade bu evrimsel düşünceye daha yaklaşmış durumdayız. Yaşlanmanın işaretleri her yerde bulunabilir. Dişlerimin yıprandığının, kas gücümde önemli bir azalmanın olduğunun, duyma, görme, koklama ve tat duygularımda ciddi kayıplar yaşadığımın bilincindeyim. Tüm bu duyular için hangi yaş grubunu karşılaştırırsanız karşılaştırın, kadınlar aynı yaştaki bir erkeğe göre daha başarılıdır. Önümde tanıdık bir hikaye uzanıyor. Kalbin zayıflaması, atar damarların sertleşmesi, kemiklerin kırılganlaşması, böbreğin süzme kapasitesinin azalması, bağışıklık sisteminin daha az dirençli hale gelmesi ve hafıza kaybı. Liste sınırsızca uzatılabilir. Evrim bazı şeyleri gerçekten de öyle ayarlıyor ki tüm sistemlerimiz bozuluyor ve bizler onarıma sadece değecek kadar yatırım yapıyoruz. Pratik bakış açısından bakıldığında bu hayal kırıklığına yol açan bir sonuç. Yaşlanmanın belirgin bir sebebi olsaydı bu sebebi tedavi etmek bize gençlik kaynağını verirdi. Bu düşünce yaşlanmanın hormonal bir fenomen olduğunun geniş kabul gördüğü zamanlarda yaşlı insanlara hormon verilerek ya da genç eşey bezleri nakledilerek yapılan sihirli gençleştirme girişimlerine ilham vermiştir. Böyle bir girişim Sir Arthur Conan Doyle'ın Sürünen Adamın Maceraları öyküsünün konusu olmuştur. Yaşlı bir profesör olan Presbury genç bir kadına aşık olur. Umutsuz bir şekilde gençleşmek ister ve sonuçta gece yarısından sonra bir maymun gibi sürünürken bulunur. Büyük Sherlock Holmes bunun sebebini keşfeder. Profesör Presbury gençliği bir langur maymununun serumunu kendisine enjekte etmekle aramıştır. Profesör Presbury, basit nedensellik içeren ve uzak görüşlü olmayan takıntısının onu yanlış yola saptıracağı konusunda uyarabilirdim. Temel evrimsel nedenselliği düşünmüş olsaydı, doğal seçilimin basit bir tedavisi olan tek bir mekanizma ile yaşlanmamıza asla izin vermeyeceğini anlardı. Belki de bu iyi bir şeydir. Sherlock Holmes böyle bir iksir, yani hayat iksiri bulunsaydı ne olurdu diye oldukça endişelenmekteydi.
Bu çok tehlikeli. İnsanlık için gerçekten çok tehlikeli. Düşünün Watson, maddeci, nefsine düşkün, dünyevi olan herkesin değersiz ömürlerini uzatacaktı. Bu en uyumsuzun hayatta kalması anlamına gelecekti. Zavallı dünyamız o zaman nasıl bir pislik çukuruna dönerdi?
Holmes endişelerinin gerçekleşmekten çok uzak olduğunu bilseydi rahatlardı. 17. ayının sonu. Sayfa 160.